Ayrım 4. Dehşetengiz hile. Thierry Meyson. Kanlı mizansen. Bölüm 3. Beyaz Saray'da köstebekler. Bu korkunç günün resmi versiyonunu ele alalım. New York'ta gerçekleşen bu iki saldırıya cevap verebilmek için FBI müdürü Robert 3 Müller komplonu harekete geçirmiştir. United States Government Interagency Domestic Terrorism Concept of Operation Plan Komplen. İnternetten indirebilirsiniz. http://www.fbi.gov/publications/komplen/komplen.pdf. Bütün hükümet ajansları felaketten haberdar edilmiş ve hükümetin kriz idare federal ajansının FEMA, felaket haline çare bulma grubunun CDRG ve FBI'ın stratejik bilgi ve operasyon merkezinin SICO emrine girmeleri istenmiştir. Sivillerin topluca bulunabileceği ve terörist eylemlerine sahne olabilecek bütün önemli mekanlar boşaltılmış ve kapatılmıştı. Aniden saat 10 civarlarında Secret Service, yani önemli şahsiyetleri koruma servisi, farklı türden yeni bir uyarı almıştır. Beyaz Saray ve Air Force One başkanın uçağı tehdit altında. Başkan yardımcısı Cheney POC'ye Presidential Emergency Operations Center başkanlık olağanüstü hareket merkezine, yani Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan yeraltı kumanda odasına götürülmüştür. Hükümetin devamlılık programı COG başlatılmıştır. Ülkenin önemli siyasi yöneticileri, hükümet ve kongre üyeleri emin yerlere taşınmışlardır. Donanmanın helikopterleri iki devasa anti-atomik sığınaklara bu kişileri taşımıştır. Ki biri High Point Special Facility, Kimmond Weather'da, Virginia'da bulunmaktadır ve diğeri de Site R denilen Alternate Joint Communication Center'dır. Ortak Alternatif İletişim Merkezi ki Camp David yakınlarında bulunan Raven Rock Mountain'da bulunmaktadır. Bu sığınaklar, Soğuk Savaş'tan kalma binlerce kişiyi korumak için yapılmış yeraltı kentleridir. Diğer taraftan Washington'a doğru yol alan George W. Bush yön değiştirmiştir. Başkanlık uçağı Air Force One ilk önce Barksdale üssüne, Louisiana, sonra da Offutt, Nebraska üssüne gitmiştir. Offutt üssü, U.S. Strategic Command, Birleşik Devletler Stratejik Komutası'nın merkezi, yani caydırıcı nükleer gücün aktifleştirildiği düğüm noktasıdır. İki üs arasında başkanlık uçağı, avcı uçakların koruması altında alçak yükseltide zigzag çizerek ilerlemiştir. Üslerde başkan sniper denilen keskin nişancıların ateşlerinden korunmak için tarmaksları zırhlı araç içinde geçmiştir. Önemli kişileri korumak için oluşturulan bu koruma tertibatı, George W. Bush Washington'a ulaşmak için tekrar Air Force One'a bindiğinde, yani saat 18'den sonra son bulmuştur. 16 Eylül'de Meet the Press, NBC programına Tim Russert'ın davetlisi olan başkan yardımcısı Dick Cheney, Secret Service tarafından verilen alarmı ve tehdidin niteliğini tasvir etmiştir. Bakınız eklere. Görüşmenin tüm metni için bakınız http://stacks.msnbc.com/news/629714.acp. Başkan yardımcısının kendi ifadesine göre kendisi aniden güvenlik subaylarından tehlikede olduğunu haber almış ve zorla Beyaz Saray'ın sığınağına götürülmüştür. Kaçırılmış olan bir Boeing, sonunda bunun 77 sefer sayılı uçak olduğu ortaya çıkacaktı. Washington'un üzerinde dönüp durmakta olduğu söylenmiştir. Bu açıklamalara göre Boeing, Beyaz Saray'ın işaret noktalarını bulamadığı için Pentagon'a düşmüştü. Hükümetin ve kongrenin bütün kişileri güvenli yerlere alınırken, Secret Service, Air Force One'a karşı yapılacak başka bir saldırıyı haber almıştır. Kaçırılmış başka bir uçak, başkanlık uçağını havada çarpmakla tehdit etmektedir. Bir kez daha resmi versiyon, eleştirel bir incelemeye mantıklı cevaplar sunamamaktadır. Başkan yardımcısının ifadesi, tehdidi belirlemeyi amaçlamaktadır. Kamikaze uçaklar, Beyaz Saray'a ve Air Force One'a doğru ilerlemekte. Cheney, birinci bölümümüzde ortaya çıkardığımız yalanı kullanmıştır. Pentagon'a düşen 77 sefer sayılı uçak. Hatta buna bir de hedefini bulamadığı için, Washington üzerinde dönüp dolaşan kamikaze uçak hikayesini eklemiştir. Secret Service'in hava savunma sistemini aktif hale getirecek yerde başkan yardımcısını sığınağa götürmekle yetindiğine inanmakta güçlük çekmekteyiz. Daha da ilginç olanı, Cheney'nin kovboylar gibi Air Force One'ın peşine düşmüş ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çaresiz bakışları karşısında havada ona çarpmaya çalışacak bir yolcu uçağı hikayesi uydurmuş olmasıdır. Bu inanılmaz açıklamalara rağmen bu masal sergilenen davranışları açıklamaya yetmemektedir. Eğer tehlike kamikaze uçaklarla sınırlıysa neden başkan stratejik askeri üslerin tarmaksının içine kadar keskin nişancıların ateşlerine karşı korunmuştur? Bu kadar güvenli mekanlara İslamcıların sızdıklarına nasıl inanabiliriz? Aslında Dick Cheney'in ifadesi daha çok Beyaz Saray'ın sözcüsü Ari Fleischer'in beyanını ve Beyaz Saray'ın genel sekreteri Marl Rove'un söylediklerini örtbas etmeyi hedeflemektedir. The Options yazarı Nicholas Lemon in the New Yorker 25 Eylül 2001 http://www.newyorker.com. Bu kişilerin sundukları bilgiler, savaş propagandasının yalnızca dış düşman görmek isteğine karşın içerideki muhtemel izler hakkında soru sormaya yöneltmişti. Basın 12 ve 13 Eylül gününü, örneğin White House said, tagged, yazan Sandra Sobier in Washington Post, 12 Eylül 2001, http://www.washingtonpost.com ve Inside the Bunker, in the New York Times 13 Eylül 2001 http://www.nytimes.com. Beyaz Saray sözcüsü R. Fraser'a göre Secret Service'in saldırganların Beyaz Saray'ı ve Air Force One'ı yok etmeyi düşündüklerine dair bir mesaj aldıklarını aktarmıştır. Daha şaşırtıcı olan ise New York Times'a göre saldırganlar mesajlarının ciddiye alınması için yalnızca başkanlığın bilgisi dahilinde olan gizli saptama ve tasdik kodlarını bildiklerini göstermişlerdir. Daha da şaşırtıcı olan istihbarat subaylarını zikreden WorldNet Daily'ye Digital Moles in White House Terrorist had top secret presidential codes in WorldNet Daily 20 Eylül 2001 http://www.birdnetdaily.com göre saldırganlar Drug Enforcement Administration'ın DEA National Recognize Office'in NRO Air Force Intelligence'ın AFI Army Intelligence'ın AI Naval Intelligence'ın NI Marine Corps Intelligence'ın MCI, Dışişleri ve Enerji Bakanlığı'nın istihbarat servislerinin kodlarına da sahiplerdi. Bu kodların her biri az sayıda kişi tarafından bilinmektedir. Kimse birden fazla kod bilemez. Saldırganların bu kodlara sahip olduklarını kabul etmek, ya bu kodları delmenin bir yolu olduğunu ya da bu istihbarat kuruluşlarının her birinde köstebekler bulunduğunu varsaymaya gerektirmektedir. Teknik olarak, kodların oluşmasını sağlayan program Promise sayesinde Amerikan servislerinin kodlarını tekrar elde etmek mümkün görünmektedir. Bununla beraber bu programın yazılımı Şubat 2001'de casusluktan dolayı tutuklanan FBI'nin özel ajanı Robert Hansen tarafından güya çalınmıştı. Bin Laden's Magic Carpet Secret US Promise Software yazan Michael C. Rappert in From the Wilderness 20 Kasım 2001 http://www.copvgia.com ve günümüzde Saddam Hüseyin'e karşı muhalefetin lobicisi olan Bulsey, bu olayların Irak gizli servisinin tehlikeli eserleri olduğunu ileri sürmüştür. Aslında burada üçüncü bir hipotez ortaya koyulabilir. Secret Service'e sızmaları olmuştur ve bu servisteki bazı kişiler kullanılarak aktarılan bilgilere başkan ve çevresinin kandırılması sağlanmıştır. Yani başka bir deyişle saldırganlar bu kodlara hiçbir zaman sahip olmamışlardı ve işbirlikçiler sayesinde buna inandırmayı başarmışlardır. Her ne olursa olsun kodlar meselesi Amerikan devlet aygıtının en yüksek mercilerinde bir ya da birkaç hain olduğunu ortaya çıkarmıştır. İşte başkanı öldürmek için Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin stratejik üslerin içine kadar keskin nişancı dikebilecek olanlar bunlardır. Başkan Bush da bu kişilerin tuzaklarından korunmak için Barksdale'in ve Offutt'ın tarmaklarında zırhlı araçlar kullanmak zorunda kalmıştır. Bu meselenin bir diğer yönü de olaylara paralel olarak yapılan bir pazarlığı ortaya çıkarmasıdır. Eğer saldırganlar Secret Service ile temasa geçtiyseler ve çağrılarını saptamak için gizli kodları kullandıysalar, bunu belli bir maksatla yapmış olmalıdırlar. Bunların mesajları ya bir hak iddiası ya da bir ultimatum içermekteydi. Burada tehdidin akşama doğru ortadan kalktığını kabul edersek, o zaman Başkan Bush'un pazarlığa girdiği ve bir şantaja boyun eğdiği sonucuna varırız. Beyaz Saray'ın ve Air Force One'ın saptama ve aktarma kodlarına sahip oldukları için saldırganlar ABD Başkanı'nın yetkilerini ele geçirebilirlerdi. Diledikleri gibi ordulara emir, buna nükleer silahları ateşleme emri de dahil verebilirlerdi. George W. Bush'a ordusunun denetimi imkanı sağlayabilecek tek yol bizzat kendisinin OFAD'da US Strategic Command merkezinde bulunması ve emirleri veya karşıt emirleri vermesiydi. İşte bu yüzden oraya bizzat kendisi gitti. Yakıtın yetersizliğinden dolayı oraya doğrudan gitmesi mümkün değildi. Alçak yükseltide uçmak için yapılmamış olan Air Force One, yakıtını tüketmiş durumdaydı ve tehlikeye düşmeden havadan yakıt alamazdı. Bu yüzden OFAD'ın 5 ikame üslerinden biri olan Barksdale'de teknik bir ara vermişti. Kod meselesi resmi versiyonda kaybolan tek unsur değildir. Fark edilen bir başka olay da unutuldu. 11 Eylül 1942'de ABC kanalı Beyaz Saray'ın ek binası Old Executive Building'de vuku bulan bir yangının canlı olarak görüntülerini göstermişti. Televizyon kanalı binadan yükselen kalın dumanlar üzerinde sabit tutulmuş bir çekimi göstermekle yetinmiştir. Ne yangın hakkında ne de önemi hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. Kimse bunun bir kamikaze uçaktan kaynaklanan bir yangın olduğunu söyleyecek küstahlığı göstermemiştir. 15 dakika sonra Secret Service Dick Cheney'i bürosundan kaçırmış ve Beyaz Saray ile ek binanın boşaltılmasını emretmiştir. Havadan gelecek bir saldırıya karşı koyabilecek roket atarlarla silahlanmış keskin nişancılar başkanlık binasının etrafına yerleştirilmiştir. Kısacası daha önce başkan yardımcısı Cheney'in tasvir ettiği saldırıya hiç benzemeyen farklı türden bir saldırıya karşı koymak gerekiyordu. Barksdale'de kaydedilmiş ve 13.04'te Pentagon'dan naklen yayınlanan Başkan Bush'un bildiri metnini okuyalım. Federal devletin bütün kaynaklarının hayat kurtarmak ve bu saldırılara maruz kalan kişilere yardım etmek için bölgesel otoritelere destek vermekte olduğunu söyleyerek Amerikan halkına bildirmek istiyorum. Kimse yanılmasın. ABD bu haince eylemleri faillerinin peşine düşüp cezalandıracaktır. Başkan yardımcısıyla, Savunma Bakanlığıyla, Ulusal Güvenlik ekibiyle ve kabinemle sürekli temas halindeyim. Amerikan halkını korumak için gereken bütün güvenlik önlemlerini aldık. ABD'de ve bütün dünyada askerlerimiz alarm halindedir ve devletin görevini sürdürebilmesi için gerekli olan bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Amerika'yı ve Amerikalıları korumak için gerekli olan her şeyi yerine getireceğimizden emin olun. Şimdiden Kongre'nin başkanlarıyla ve dünyadaki yöneticilerle temasa geçtik. Vatandaşlarımızı kurtarmak için bütün enerjilerini sarf eden kişilere teşekkür etmeye ve ölenlere ve ailelerine dua etmek için Amerika halkını bana katılmaya davet ediyorum. Bütün ulusumuzun kararlılığı sınanmaktadır. Fakat kimse yanılmasın, bütün dünyaya bu sınavdan başarılı çıkacağımızı göstereceğiz. Tanrı sizi kutsasın. Burada göze çarpan ilk şey, başkanın büyük bir özenle saldırganları tanımlamaktan kaçınmasıdır. Artık terörizm veya terörist kelimelerini kullanmamaktadır. Burada klasik bir askeri çatışmanın veya herhangi bir başka şeyin başlangıcı olabileceğini hissettirmektedir. Aynı zamanda yeni felaketleri haber verecek gibi sınanmaktan bahsetmektedir. Daha şaşırtıcı olan şudur. Washington'da bulunmaması hakkında hiçbir açıklama yapmamıştır ki bu durum başkanın Washington'da bulunan vatandaşlarının hala yüz yüze bulundukları tehlikeden kaçmış olduğu hissini uyandırmaktadır. Beyaz Saray'ın sözcüsü Ari Fleischer uzunca havada kaldığı süre içinde Air Force One'dan gelişi güzel iki basın açıklaması yapmıştır. Başkan Bush gibi büyük bir özenle terörizm ve terörist kelimelerini kullanmamıştır. Böylesi bir bağlamda hükümetin devamlılık COG sürecinin başlatmasını iki açıdan açıklayabiliriz. Bu açıklamaların en basiti Beyaz Saray'ın ek binasında yangın çıkarabilen başkanlığın ve istihbarat birimlerinin gizli kodlarını çalabilen hainlerin eylemlerine karşı başkanı ve siyasi sorumluları korumanın şart olduğu şeklindedir. Bunun tersine COG planının siyasi yöneticileri hainlerden korumak için değil de hainler tarafından bu kişileri tecrit etmek için başlatıldığını düşünebiliriz. Aslında başkan yardımcısı Chaney'nin yaptığı açıklama biraz tuhaftır. Secret Service'ten kişilerin kendisini zorla alıkoyduklarından ve kendisini bunu kabul etmesini beklemeden Beyaz Saray'ın sığınağına götürdüklerinden bahsetmiştir. Bu hükümetin ve kongrenin önemli üyelerinin de aynı şeye maruz kaldıklarını düşündürmektedir. Gizli servislerin halkın seçtiği kişileri kaçırıp kendi güvenlikleri için sığınaklara götürdükleri bir operasyon, bir darbe değil de nedir? Elimizdeki unsurları bir özetleyelim. Beyaz Saray'ın ek binasında yangın çıkmıştır. Secret Service'e telefon eden şahıslar tarafından saldırılar üstlenilmiştir. Saldırganlar isteklerini belirtmişler, hatta ultimatum bile göndermiş olabilirler. Mesajlarının başkanlık saptama ve tasdik kodlarıyla ciddi olduğunu teyit etmişlerdir. Secret Service, hükümetin devamlılık sürecini başlatmış ve önemli siyasi şahsiyetleri koruma altına almıştır. Başkan Bush akşam üzeri saldırganlarla pazarlık etmiş ve sükunet tekrar oluşmuştur. Demek ki saldırılar Tanrı'nın cezasını yerine getireceğini düşünen bir fanatik tarafından değil de Başkan Bush'a bir siyaset empoze etmeyi başaran ve ABD devlet aygıtı bünyesinde bulunan bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada kurumları devirmeyi amaçlayan bir darbe yerine gücün kurumların bünyesinde gizli bulunan özel bir grup tarafından ele geçirilmesi söz konusu değil midir? 4. ayrımın sonu, sayfa 51.